Ayrım 28.
Halk Partimizin gericilikle kökten boğuşmaya girmesini istedim. Bir rapor yazınız, genel sekreterliğe ulaştıralım dedi. Başladınız mı? Belgeler topluyorum. Olayları gazetelerden kesiyorum, hazırlıyorum. Serbest Parti bu açıdan faydalı oldu bence. Sinmiş irtica yüze çıktı. Şimdiden elde ettiklerimi görseniz şaşarsınız. Raporun büyük planı meydana çıkınca fikrinizi alacağım. Aklım erer mi? Elbette hem aklınız erer hem de sezgilerinizin şaşmazlığı bana yol gösterir. İçini çekti. Aslında bu görev benim babamla sizin babanıza düşer. Ne çare ki. Evet. Bizim Kuvayi Milliyecilerimiz başından beri her şeyi yukarıdan beklemişler. Yukarıdakiler ne yapsınlar, kaç parça olsunlar? Eskinin çürümüşlüğünü kesip atacaklar, yeninin acemiliğini hızla giderecekler. Bir memleket düşünün, A'dan Z'ye kadar bütün kanunları değişecek. Salt kanunları değil, kafalarımızın içi, yüreklerimizdeki inançlar değişecek. Kötü alışkanlıklarımız, söz gelimi tembelliklerimiz, adam sendeciliklerimiz, her şeyi devletten bekleme alışkanlığımız, devrimlerden hemencecik umut kesmelerimiz, şu serbest parti denemesini bile önceleri hiç anlayamadık. Anlamak da istemedik. Babam sağ olsun hala ne gereği vardı, durduğumuz yerde rahat mı battı der. Vardı elbette. Gazi Hazretleri bilmezler mi varı yoğu? İşte küçücük bir kımıltı bakın neleri meydana çıkardı, neleri hortlattı. İnsan babam gibilerin gerçek Kuvayi Milliyeci olduklarını bilmese kastediyorlar diyesi gelir. Daha mı iyisi olurdu alttan alta işleyen öldürücü çıbanların toplumu zehirlemesi? Ben başından beri Gazi Paşa'mız ne yapmışsa doğru yapmıştır, zamanında yapmıştır, sonunda %100 faydalı yapmıştır diye düşünürüm. Hiç de şaşkınlığa düşmem. Murat abi de mi böyle düşünüyor? Murat mı? Murat nasıl düşünür hiç anlayamadım bunca yıl. Bazen bakarsınız doğru yoldadır, bazen bakarsınız sapıtmış. Neden? Bence yeteri kadar inanamadı. Hayır, büsbütün karşı düşüncelere sahip demiyorum. Bence yaşayışındaki derbederlik, düşüncelerini, inançlarını etkiliyor da kendisi bile pek farkında olamıyor. Yaşayışındaki derbederlik? Göstermez ama derbederdir çok. Bence gazetecilikten geliyor bu. Gazetecileri ben şoförlere benzetirim. Müşteriyi indiren şoför o andan sonra nereye gideceğini artık kendisi de bilemez. Eve gideyim yemek yiyeyim derken bir müşteri çıkar. Çek bakalım büyük nereye der. Oysa adamın evi Fatih'tedir. Ne demektir aklından geçirdiğine sırtını dönmek. Benzer mi gazeteciliğe sahiden? Elbette. Alalım Murat'ı. Neyi kararlaştırmıştık geçen hafta? İstanbul'u gezecektik beraber. Hatta nereleri nasıl ne zaman gezeceğimizi de kendisi düzenlediydi. Hani nerede şimdi? Gazete Ankara'ya gönderdi ne yapsın? Gördünüz mü? Ben de bunu söylemek istemiştim. Dönsün gelsin iki gün sonra İzmir'e hatta Yunanistan'a gönderilmeyeceği nereden belli? İskeleye vapur yanaştığı için kalktılar. Haliç vapurları da Eyüp iskelesinden başka türlü değildi. Hep o kat kat vıcık vıcık pislik, yağlı kara. Cinsi çoktan tükenmiş ilk buharlı vapur modeli. Haliç'in akıntısızlığında bile neden bilinmez bir yampiri gidiş. İleri doğru uzanan duman ancak demirlemiş teknelerde görülür. Kıçtaki bayrak ay yıldızını çoktan yitirip kara muşambaya dönmüş. Hiçbir rüzgarla kımıldanacağı kalmamış. Bu tekne 3 mil yapıyor mu? Sanmam. 2,5 mildir bu gidiş. Deniz burada o kadar bulanık ki cıvık, çamur bile bundan daha gevşektir. Dışına boydan boya katran sürülmüş bir pazar kayığı ağır küreklerle enikonu yerinde sayıyordu. Biçimi de sürekli onarımlarla o kadar bozulmuş ki deniz araçlığından çıkıp ırmaklarda makaralarla gidip gelen başı kıçı belirsiz sallara benzemiş. Hafif bir sallantı olsa tuzla buz olacak. Dahası demir kırıklarından yapılmış gibi bir anda batıp gidecek. Nedir karşısı? Tepe mi? Evet o taşlar. Meşatlık, Yahudi mezarlığı. Daha yukarıdaki çıplak arazi ok meydanı. Geldik Hasköy'e. Burada Yahudilerin fakirleri oturur. Karşısı Balat, orası da öyle. Birden sesi değişti. Allah Allah şaşılacak şey. Nedir? Şuradaki şamandıra bakın bir eski yelkenli bağlı. Pelengi Derya diye isim geliyor. Biraz ilgi bekledi. Neydi Pelengi Derya bilir misiniz? Anadolu'ya silah kaçıran yelkenlinin adı. Hiç unutmam. Ayşe dalgın bakıyordu. Başka şeyler düşündüğü belliydi. Beni yollamışlardı haberci olarak. Kaç yaşındaydınız? 12. 1920 olduğuna göre 13'e yeni girmiştim. İngilizlerin basacaklarından şüphelenmişler. Kimseyi de bulamamışlar sorumlusu. Annemle beraber Balat'a geldik. Annem iskelede kaldı. Ben bir sandala bindim. Gündüz ortası mı yükleniyor cephaneler? Hayır, yarısı yüklenmiş, yarısını yüklemek için ortalığın kararmasını bekliyorlar. Sandal yaklaştı, baş üstünden biri kimdir o diye bağırdı. İşe bakın ki parolayı bir türlü hatırlayamıyorum. Parola maralı da mı var, desenize bu kadar ciddi. Çivi getirdim diye seslendim. Adil amca sen misin Kemal diye karşılık verdi. Kimdir Kemal? Benim takma adım, yakalanırsak yeğeniyim. Çivi torbasını verdim. Gel biraz yukarı dedi, hemen yola çıkılması gerektiğini fısıldadım. Kimdi Adil amca? Bir marangoz ustası. Murat abi karışmadı mı böyle işlere hiç? Murat hayır, saklardım ondan, öyle tembihlemişlerdi. Niçin? Bilmem, güvenmiyorlardı herhalde. Biraz daldı. Neden mi bu güvensizlik? Bilir misiniz Murat'ın adı neydi mahallede? Lastik Top. Haliç vapuru tersanenin önünden yavaş yavaş geçmiş, cami altına doğru ilerlemişti. Kıyı burada gemi leşleriyle doluydu. İlk buharlı savaş gemilerinin hemen hemen bütün modelleri. Burunları mahmuzlu yarı ahşap tekneler. Sarı bacaları hala parlayan kamerasız istimbotlar. Şimdi bazı yatlarda, kotralarda kalmış bastonlu fırkateynler. Artık bacalarından sökülene kadar duman çıkmayacak, topları artık bir kez bile atılmayacak zırhlılar. Bayraksız, borazansız, varda bandırasız, bir zamanın savunma araçları ki insana. Çok mu severdi lastik topu Murat abi? Murat, hayır, bir iş gelmişti de başına, çocukluk, küçüktü pek. Ne kadar? 9'unda yoktu sanırım. Ne oldu? Nasıl anlatmalı, bu bizim Murat, belli etmemeye çabalar ama olduğum olası biraz para canlısıdır. Hiç fark edemedim. Çünkü belli etmemeye çalışır, hele gözüne girmek istediklerinin yanında. Bu lastik top olayının açılmasını hiç istemez. Haklıdır, nitekim siz de hak vereceksiniz, bu sebeple rica ederim aramızda kalsın. Evet, lastik top olayına gelelim. Savaş yüzünden lastik top bulunamıyordu. Mahallede biz içi kıtık dolu meşin toplarla ya da annelerimize diktirdiğimiz bez toplarla oynuyorduk. Günlerden bir gün albayın oğlu Cahil cami avlusuna biraz geç geldi. Halinde bir acayiplik vardı. Her zaman hepimiz gelir gelmez ben neredenim diye çırpınırız. Cahil de öyle yapar. O gün duvara dayanıp durdu, elleri arkasında. Bir kasıntı, bir şişinti ki hiç sormayın. Yenilen tarafın oyuncusu noksandı. Hadi sana dediler, Cahil oralı değildi. Oğlum hadi geç kaleye dedik. Ben santrfor oynarım, hem de bez topla oynamam. Lastik top isterim demez mi? Oyun durdu, hepimiz ellerimizi belimize koyup deliye baktık. Evet, kasıntı, şişinti, başkaca kabardı. Eh olur, seferberliktir, görülmeyen kalmamıştır. Babasının şehit haberi geldi de sapıttı desek. Hayır, Albay Mithat Bey cepheden yaralı döndü, Almanya'ya gitti. Arkadaşlardan biri yaklaştı. Nedir lastik top dediğin diye sordu. Canlı mı, cansız mı, yenir mi, yenmez mi? Bak bakalım neymiş demesiyle arkasına sakladığı yepyeni lastik topu havaya atıp tutmaya başlamaz mı? Hemen çevresine toplandık. Yalvarıyoruz. Göster şunu. Ya bırak görelim. Sahi lastik mi? Boya mı? Ne boyası diye alındı. Bu kez yere vurup zıplatmaya girişti. Evet, bildiğimiz lastik top. Seferberlik öncesinde aktar dükkanlarının camekanlarını dolduran lastik toplardan. Kimsenin dönüp yüzüne bakmadığı orta karpuz iriliğinde, üstünde sarı kırmızı çiçekler, top oynayan çocuk resimleri. Nerede buldun? Bakkala mı gelmiş? Kaça diye soruldu. Anlaşıldı ki babası Almanya'dan getirmiş. Sonunda Cahit'in santrfor oynamasına, bütün penaltıları da çekmesine razı olduk. Topu ortaya koydu, ilk pası verdi. Meğer biz meşin toplarla oynaya oynaya bütün ölçüleri yitirmişiz. Ne pas verebiliyoruz ne pas alabiliyoruz. Çalım yapmak, kafa vurmak unutulmuş. Cahit aralıksız, aman üstüne basmayın patlar diye bağırıyor. Haklı buluyoruz, büsbütün şaşırdık. Bir yandan da korkuyoruz. Yeter bu kadar der de alır gider. Bu korkuyla kimin ayağına gelse Cahit'i atıyor. İşte bu yüzden lastik top olayına Cahit'in vuruşu sebep oldu. Eğer Cahit'ten başkası vursaydı bilemem ki bu işin sonu neye varırdı. Evet, gene topu birimiz Cahit'in önüne yuvarladık. O da var gücüyle şut çekeyim dedi. Lastik top havalandı, uçtu. Avludaki abdesthanelerden birinin kapısı üstünden içeriye girdi. Birisi gol diye bağırdı. Cahit kızacak diye korkarak hep bir ağızdan sus ulan diye tersledik. Oysa şimdilik Cahit'in kızmasının hiç önemi kalmamış görünüyordu. Kendimizi toplayınca hep birden helalara doğru seyirttik. Cami avlusunda yan yana 4 tane hela vardı. Lastik top sağdan 3.'ye girmişti. Mal canın yongası olmakla canı yanan eşek atı geçer hesabı, kapıya hepimizden önce Cahit yetişti. Açmasıyla şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kala kalması bir oldu. Sonra şimşek gibi bütün helalara açıp baktı. Neden? Lastik topun 3. helaya girdiğini hepimiz görmüştük ama top orada olmayınca ister istemez demek bana öyle gelmiş ötekindedir diye düşünüyor insan. İlk şaşkınlığı savuşturduktan sonra baktık ki canım lastik top 3. helalın kuburunda durup duruyor. Cahit hepimizi yarıp deliğin başına geçti. Durumu ölçüp biçti, sonunda kumandayı bastı. Murat, şuradan bana bir sopa bul. Niçin Murat? Çünkü böyle hizmetleri hepimiz her nedense Murat'tan isterdik o yaşlarda. Murat biraz direnecek oldu. Nereden bulayım sopayı? Nasıl sopa dediyse de Cahit çıkıştı. Ne budalasın be, sopa işte, kırıver incirden. Kırıvermiş, kayyum amca dal koparmak yok dedi ya, kulaklarınızı koparırım dedi ya, göstermeden kıracaksın hıyara, oynarken iyi miydi? Kavgacı değil miydi o yaşlarda Murat abi? Hayır, çok uysaldı tersine, dövüşçülüğü rahmetli annemin zorlamasıyladır. Koşup değneği getirdi mi? Hemen getirip verdi soluk soluğa, Cahit bir zaman uğraştı, bir türlü olmuyor. Zorladı bir zaman, duvara kıstırarak bir karış yükseltiyor ama düşürüyor gerisin geri. Aslında rahat da çalışamıyor çünkü oraları gayet pis. İnceden bir de akıntı var. Akıntıya kapılırsa geçip gidecek lastik top. Solumaya başladı Cahit. Neredeyse ağlayacak. Bir değnek daha istedi, Murat getirdi. Bir teneke parçası istedi, Murat bulup aldı geldi. Değneğin ucunu yardı, bir şeyler yaptı. Bu kez biraz daha yükseliyor duvara sürüterek ama ıslandığından, bir de lastik top olduğundan ele avuca sığmıyor. Ben yukarı alayım sen tut dedi Murat'a. Hayır, sığışamadılar. Ne kadar çok yukarı alınırsa düşmesi o kadar tehlikeli durumlara girmekte. Bir defasında zor çeldi akıntıdan. Az kalsın kaynayıp gidecekti. Yoruldu sonunda Cahit, güçten düştü. Meğer babası buna salt lastik top getirmemiş, bir de gümüş çeyrek vermiş. Nedir o? O zamanın 5 kuruşu, gümüş para, bizim yaşımız için paraların en büyüğü. Çoğumuz görmemişizdir çünkü en hali vakti yerinde olanımızın gündeliği 20 para. Cahit baktı ki topu değnekle kurtaramayacak, topu kim alırsa bir gümüş çeyrek var dedi dikildi. Gerçekten çeyrek elinde. Hepimiz değneği almak için davrandık. Değnek olmaz dedi Cahit. Değnek olsa ben alırım. Kaçar gider. Bunun kolayı dedi. Biriniz salacaksınız kendinizi aşağıya. Ayaklarınıza kıstıracaksınız sıkıca. Çocukluk bu ya. Hepimize en doğrusu budur gibi geldi. Çünkü delik hem üç köşe hem de hangimiz olursa olsun hepimizi alacak kadar büyük. Fakat o kadar pis ki taşlar. Hiç kimse göze alamadı kendini sallandırmayı. Murat'tan başka mı sakın? Evet, Murat'tan başka. Murat da karar vermedi birden. Kıvrandı uzun boylu. Sonunda ne olursa olsun deyip, evet sonunda ne olursa olsun dedi. Çıkardı gömleğini, kunduralarını, paçalarını da sıvadı güzelce. Dirseklerini deliğin iki yanına dayayıp sallayacak. Topu ayaklarının arasına sıkıştıracak. Gerekirse biz de çıkmasına yardım edeceğiz. Kadir kederle gülümsedi. Ama bilirsiniz dirsekler böyle durumlarda 1 dereceye kadar taşır gövdeyi. Belli bir dengeyi aştınız mı hiç direnemezsiniz. Yarı belinden aşağısıyla yetişemeyince biraz daha saldı kendini, biraz daha, kavradı kavrayacak, biraz daha, birden olanlar oldu. Dirsekler desteği boşalttı, aman demeye kalmadan, şakalaşıyorsunuz Kadir Bey. Şakalaşıyor muyum? Bunu Murat'a sormalı. Hepimiz çığırışarak kaçıştık önce, sonra ben dönüp baktım, debeleniyor. Murat dedim, duymadı, koku almış yürümüş, durulur gibi değil. Çıktım, çocuklar Murat kenefe düştü diye bağırışıyorlar. Tekrar baktım, omuzlarına kadar gömülmüş duruyor. Bereket derin değilmiş, fazla değilmiş ama nasıl çekip almalı? Çaresiz annesine haber yolladılar. Rahmetli bir çamaşır ipiyle deli gibi geldi koşarak. İstemem, bir çeyrek için kubura düşen oğlanı istemem diye ağlıyor. Kayyum da koştu yetişti, sokaktan geçenler toplandı. Çıkardılar zırıl zırıl, korkmuş da şaşırmış. Annesini görünce anneciğim diyerek üstüne koşmak istedi. Tutun şunu istemem diye kadın kaçar. Kayyum beline bağlı ipten çeker. Tek dur şey böceği diye zapt etmeye çalışır. Aldı mı 5 kuruşu? Bilmem, galiba topu kurtaramadığı için vermedi Cahit. Gerçekten ihtiyacı var mıydı çok, olabilir ki? Yok efendim, eline geçeni kumbarasına atardı Murat, 5 yaşından beri. Hani para canlısı derler ya, Kadir Haliç'in bulanık sularına baktı, içini çekti. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ayşe kaşlarını çatıp büyük kara gözlerini kısmıştı. Öfke çok yaraşıyor, sıhhatli güzelliğini büsbütün çarpıcı hale getiriyordu. O kadınla zengin olduğundan mı ilgileniyor? Hangi kadınla? Yerli mallar sergisinde rastlamıştık hani, Galatasaray Lisesi'nde. Hatırlamadınız mı? Celile ile beraberdik. Bize baktı uzun uzadıya. Sarı saçlı, güzel kadın dediydi Celile. Ha tamam, Şükran Hanım, evet. Ne demek evet, zengin olduğu için mi ilgileniyor? Eh, ben şimdiye kadar Murat'ı zengin olmayan hiçbir kadınla ilgilenir görmedim. Ayşe de bir zaman daldı. Yüzünün sertliği yavaş yavaş kederli bir gülümsemeyle yumuşamıştı. Neden sakladı benden ilintisini? Böyle işlerde bazı erkekler ilintileri bilinsin istemez. O zaman meselenin gizlisi kadınlara sorulmalıdır. Doğru, yalan da mı söylerdi çocukken Murat? Yok, herkes gibi, hepimiz gibi. Çok zorda kalmazsa yalan söylemez Murat. Buradaki yalan, demiştim ya, para canlısı olduğunu saklamak içindir. Nasıl yapar? Borçlandım, kısa zamanda öderim diye mi? Hayır, hayır, para çeker anlamayın. Öyleyse zengin yoksul farkı? Şurada, kendisi masraf etmek zorunda kalmaz. Demek bu kadar. Evet. Zengin midir o hanım gerçekten? Çok zengindir. Çoktan da daha zengin. Bizim patronun baldızı olduğunu söylememiş miydim? İşleri bizdedir. Ne kadar zengin olduğunu anlayın ki kiracılardan ayda toplanan paranın 5%'ini alırız, 60-70 lira tutar. Boşanmış mı kocasından? Hayır, ölmüş adamcağız. Yaşlıymış zaten evlendikleri zaman. Şükran Hanım 17'sinde, adam 55, 4 yıl sürmüş. Neden evlenmiyor? Bilmem, sinirli sinirli güldü. O da eniştesi gibi selbestçi galiba. Karışanı yok, görüşeni yok. Nereden tanışmışlar Murat Bey'le? Bizim yazıhanede rastlantı, kiracılardan biriyle başımız derde girecekti. Meğer Murat tanıyormuş herifi, gitti yola getirdi. Yola gelmeseydi dövüşecek miydi kadının kirasını alabilmek için? Eh, hiç belli olmaz böyle işlerin nereye varacağı. Bereket tatlıya bağlandı. Başka erkek arkadaşları yok mu hanımın? Olmaz mı? Vuruşmuyorlar mı onlarla Murat? Sanmam, usta kadınlar erkekleri karşılaştırmazlar ki vuruşma söz konusu olsun. Sezmezler mi erkekler başka erkeklerin olduğunu? İster mi sezmek meselesidir bu. Zengin kadınlar baskı altına girmeyeceklerinden görmezden gelinir. Rahatım kaçmasın derse Kadir dışarıya bakan Ayşe'yi bir an gözetledi, yavaşça sordu. Ne zaman sordunuz Murat'a Şükran Hanım'la ilintisi olup olmadığını? Ayşe hızla döndü, ürkmüş gibi gözlerini kırpıştırarak baktı. Anlamaya çalışıyordu. Ben mi sordum? Hayır, Cille sordu. Bilir misiniz ulu orta konuşur. Neniz olur dedi, sevgiliniz mi sakın dedi. Murat toplandı, savunmaya geçti eni konu. Neden sakın diye sordu Cille. Hayır, kart karı diyecek değilim dedi. Bu kadar güzel oldu mu bir kadının yaşı söz konusu değildir. 90'ı bulmadıkça dedi. Sordum öyle dedi. İncik boncuk seçerken fikrinizi sordu. Bir aralık kolunuza girecek gibi yaptı da alışmış gibi dedi. Ne dedi buna karşı Murat? Hiçbir ilintimiz yoktur Celle Hanım dedi. Alışkanlıkla koluma girmesi ihtimali de yoktur dedi. Çünkü hem alışkın değildir dedi, hem alışkın olsa da alışkanlıklarını gemleyecek hanımlardandır Şükran Hanım diye kadını övdü. Öyle mi? Kadir keyifle güldü. Alıktır sizin Murat abiniz. Dobra görünmeye çabalar. Aklına geleni de söyler hemen. Alık mı? Sanmam. Belki bir takım hesapları var ama hiç aptal değil. Gerçek aptallar öyle görünürler hep. Aptal dedimse tepeden tırnağa aptal sayılmaz elbet. Hiçbir insan gerçekten klinik hastası değilse tepeden tırnağa aptal olamaz. Her insanın zaman zaman tutan bir aptal yanı bulunur. Söz gelimi bizim Murat ağabeyin tutarağı, para canlısı adamların tutarağı bedava kabadayılık etmektir. Kendilerinden hiç para çıkmayacağına iyice inandılar mı, hele ucunda biraz gösteriş de varsa yapmayacakları alıklık olmaz. Hiç hatırlar mısınız böyle bir olayı? Tap tazesi var çiçeği burnunda. Yok canım, anlatın bakalım. Bir arkadaşı vardı Murat'ın, taşralı bir çocuk, biraz kaba saba, bildiğiniz köylü. Haline bakmamış liseyi bitirmiş. Haline bakmamış edebiyat fakültesine girmiş. Haline bakmaz şiir yazar, yiyecek ekmeği yok. 70 kuruş gündelikle musahihlik ediyor gece sabaha kadar Murat'ın gazetesinde. Yatacak yeri yok, bir medrese hücresesine sığınmış. Harap bir medrese. 10 dakika durulmaz, kapının altında bir karış aralık. Çerçeveler parmak girecek kadar kavşamış. Marazı da besbelli. Gıdasızlık, bakımsızlık, ağır gece işi, hastalanmış. Doktor Münir Bey'in dediğine bakılırsa verem, hem de mikrop çıkarıyor. Bunu geçenlerde vakıflar müdürlüğü atmış medreseden. Bizimki ne yapsa iyi, almış götürmüş pansiyon odasına, kendi yatağına yatırmış. Ne diyorsunuz, inanılır şey değil. Doktor Münir Bey olmaz diye kıyametleri kopardı. Önlemeye çalıştı, söz dinletemedi. Ben kanepeye yatıyorum diye gülüyor, mektup yazmışlar bir yerlere. Yakında sanatoryuma gidecek diyor. Olur mu, hiç olur mu? Doktor Münir amca nasıl önleyemedi böyle bir akılsızlığı? Dinlemez ki, hiç dinlemez. Ayşe gerçekten korkuya kapılmıştı. Eli yanağında bir zaman öylece Kadir'e baka kaldı. Sonra tek tek konuştu. Ne dedi buna o hanım, olmaz istemem demedi mi? Haberi olsa kıyametleri koparır ama ne bilsin. Gedikpaşa yokuşundaki Madame Agavni'nin pansiyonunda ne oluyor? Ayşe Galata Köprüsü'ne yakın bir katran yığını gibi duran mavuna, kalabalığına dikti gözlerini. Kadir Murat'ın Ankara'da bulunmasından yararlanarak baş başa yaptıkları bu geziyi çok kurnazca değerlendirdiğine %100 inandığı için keyiflenmişti. Bu işte madrabazlıkla karıştırdığı körpe avukatlığını da çok iyi kullandığına emindi. Bu avanak kızın Murat'la ilgilendiğini sezer sezmez bunları tasarlamış, Ayşe de sırasıyla sayıp dökmesini sanki bilerek kolaylaştırmıştı. Aslına bakılırsa Şükran meselesine yalan söylemiş de sayılmazdı. Kadın da Murat'la birbirleriyle çok ilgiliydiler ama bir garip yol tutturduklarından kolayca yakınlaşacaklarına uzaklığı inatla sürdürüyorlardı. Var mı sizde o hanımın telefon numarası? Telefon numarası hangi hanımın? Şükran Hanım'ın. Var evet, ne olacak? Telefon edeceğim, bakalım o da saklayacak mı? Hiç gerekmez bana sorarsanız. Kaçtır numara? Yanımda yok, yazıhanede. İyi öyleyse şimdi doğru yazıhaneye gideriz. Ne diyeceksiniz, hiç uygun değil. Kabadır Şükran Hanım, sinirlenirsiniz. Ayşe söylenenleri duymamış gibi gülümsüyordu. Dediği dedik, zengin kızı olduğu belli, şımarık. Aklına eseni yapmaya alışmış. Kadir hızla düşündü. Böyle bir konuşmanın kendisine zararı dokunabilir mi? Hayır, tersine faydası bile vardır. İster misin buna inat Şükran Hanım? Olmadık şeyleri olmuş gibi göstersin. Mümkündür. Çünkü o da bunun kumaşından. O da şımarık. Dediği dedik. Çünkü o da zengin. Hele bakalım. Toslaşsınlar. Ayşe yazıhaneye kadar hiçbir şey konuşmadı. Adımlarını da ne yavaşlattı ne hızlandırdı. Geçit resimlerde tribün önü yürüyüşüyle yazıhaneden içeri girdi. Murat 5 kuruş kazanmak için başına getirdiği rezaletle gözünden düşmüştü ama Kadir'in bunu anlatarak gösterdiği kıyıcılığı da hiç beğenmemişti. Alo, Şükran Hanım efendiyle mi görüşüyorum efendim? Evet, kimsiniz? Tanımazsınız efendim. Gazeteci Murat Bey'i ilgilendiren bir mesele için rahatsız ettim. Murat Bey'e bir şey mi oldu? Kimsiniz? Kiminle konuşuyorum? Tanımazsınız. Meraklanmayın. Daha bir şey olmadı Murat Bey'e. Ne demek daha bir şey olmadı? Kimsiniz? Şu demek, bir arkadaşı var Murat Bey'in, hasta, verem, düpedüz mikrop çıkarıyor. Selim Bey mi, şair? Ayşe dinleyiciyi kapatıp Kadir'e kısık sesle sordu. Selim mi adı hastanın, şair mi? Evet. Ayşe elini kaldırdı. Elbette tanıyorum, ne olmuş Selim Bey'e? Bir medresede oturuyormuş bu Selim Bey, çıkarmışlar. Murat az kalsın ağabey diyecekti, hemen değişiri. Murat Bey almış pansiyonuna götürmüş, kendi odasına kendi yatağında yatırıyormuş. Ne diyorsunuz, inanılır şey değil, deli bu, deli. Doktor yok mu orada, olmaz dememiş mi? Dinlememiş. Ben de şimdi haber aldım. Düşündüm ki efendim sizi yakından ilgilendirir diye düşündüm, saatiniz bakımından. Öyle mi? Demek yakından ilgilendireceğini düşündünüz saatin bakımından. Elbette, çok doğru düşünmüşsünüz. Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Nerede şimdi Murat Bey? Bilmiyor musunuz Ankara'da olduğunu? Söylemedi mi giderken size? Şaştım.